Seyahat etmeye doymayanlar, gezerken ilginç insan ve mekan hikayeleri kovalayanlar, dünyayı merak edenler, nerede ne yenilir, ne içilir diyen herkesin programı Gezmek Yetmez başlıyor.
Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Sevgili dostlar, hoş geldiniz. Kafa Radyo'da seyahat etmeyi sevenlerin, ilginç mekan ve insan hikayelerinin peşinde koşanların, nerede, ne yenir, ne içilir diyenlerin programı Gezmek Yetmez başlıyor. Bendeniz Oğuz Otay ve teknik masada sevgili Mehmet Efe, Kafa Radyo'nun Kavacık Ender Uslu stüdyolarında yerlerimizi aldık. Sizler de hazır mısınız? Evlere vasıl olduk mu? Yemekler yenildi mi? Çaylar, kahveler içildi mi? Ya da nerede hocam, işimizin başındayız, mesaideyiz diyenlerden misiniz? Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanında kulağı bizde olan dinleyicilerimiz, top dolu bir program ve kıymetli bir konuğumuzla bu akşam yine sizlerle birlikteyiz. Konuğumuz profesyonel turist rehberi Hilmi Çalış. Kendisini Instagram'da Rehber Hilmi Bey hesabı ve Kulak Uleması adlı podcastleriyle tanıyoruz. Hoş geldin sevgili Hilmi.
Bir kez daha hoş bulduk.
Hoş bulduk bir kez daha. Çünkü... Bu senin ikinci ağırlığı.
İkinci, evet.
Tamam, biz periyodik olarak her tabii. Sene bir
mütemadiyen
kere böyle. Mütemadiyen bakıyoruz.
Konuk bulamadığınızda ben abi acil durumda camı kırınız durumundayım.
Olur mu öyle şey? Yine şimdi anlatacağım zaten niye bu akşam konuğumuzsun onu anlatacağım. Bu akşam sevgili Hilmi ile Ankara konuşacağız. Ankara konusunu seçmemizin bir de özel nedeni var. Malum yarın 23 Nisan. Halkın iradesinin tecelli ettiği Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 104. yıl dönümü. Bu vesileyle başta Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere modern Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda emeği geçen tüm gazi ve şehitlerimizi rahmetle anmak ve laik, demokratik, sosyal hukuk devletinin esaslarını bir kez daha vurgulamak için bugün hep birlikte Ankara'ya doğru yola çıkacağız. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hepimize şimdiden kutlu olsun efendim. Sözü konuğumuza bırakmadan önce isterseniz ulusal egemenliğin kutlandığı bu önemli günün nasıl oldu da Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na dönüştüğünün kısa hikayesini sizlere aktarayım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 23 Nisan 1920'de açılması milli bayram olarak kutlanırken 1 Kasım 1922'de padişahlığın ve saltanatın kaldırılması da milli hakimiye bayramı olarak kutlanmaktadır o yıllarda. Himaye-i Etfal Cemiyeti yani bugünkü anlamda Çocuk Esirgeme Kurumu 1927 yılında bugünün Çocuk Bayramı olarak kutlanması talebini dile getiriyor. Ulu Önder de bu teklifin yerinde Ulu Önder'in de bu teklifi yerinde bulmasıyla resmi olarak 1935 yılında her iki bayram birleştiriliyor ve Hakimiyeti Milliye ve Çocuk Bayramı olarak kutlanmaya başlıyor. Ancak bu birleştirme yasada ve mevzuatta Ulusal Egemenlik Bayramı olarak kalıyor. Burası çok ilginç. 12 Eylül 1980 askeri darbesi sonrasında oluşturulan Milli Güvenlik Konseyi uygulama ile mevzuattaki farklılığı ortadan kaldırmak için bu bayramın adını 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak değiştirmek için yasal mevzuatta gerekli düzenlemeleri yapıyor efendim. 1979 yılının UNESCO tarafından çocuk sorunlarının çözümüne dikkat çekmek maksadıyla çocuk yılı olarak ilan edilmesi nedeniyle TRT kurumu harekete geçiyor. O tarihten itibaren her 23 Nisan günü çocuk şenliği düzenleyerek bu bayramı uluslararası hale getirme konusunda önemli bir adım atıyor ve bayramın adını tüm dünyaya duyuruyor. Bu kısa açıklamadan sonra artık isterseniz sevgili Hilmi ile sohbetimize yavaş yavaş başlayabiliriz. Hilmi, tekrar hoş geldin.
Abi bir kez daha hoş bulduk. Çok keyifli oldu. Şimdi programı açarken bir şey dedin ya, hani eve vardınız mı, varıyor musunuz gibilerinden.
Eski tabirle vasıl oldunuz mu
diye. Bilmiyorum, hatırlıyor musun? Bir önceki sohbetimizde bir beyefendi Instagram postunun altına şunu yazmıştı. Ya bitiren artık muhabbete eve giremiyorum. Arabayla gelmiş otoparkına, buradan dinliyorsa da ona selam edelim. Benim en çok o aklımda kalmıştı.
İşte bu program eve gidip de arabadan inemeyenlerin programı efendim. Gezmek yetmez.
Tüm arabadan inemeyenlere evet, gelsin.
Şimdi Hilmi, seninle bu akşam Ankara konuşacağız. Ankara. Biz bu programı seninle yaklaşık bir buçuk ay önce ya bir program yapalım. Tabii. Ankara üzerine demiştik. Onun üzerine demiştik yani 23 Nisan'a da denk getirelim.
Tam olarak söyleyeyim 8 Şubat'ta.
8 Şubat'ta. Ben de yeri de söyleyebilirim aslında.
Reklama girer.
Bu akşam aslında Ankara'yı konuşacağız ama Ankara'yı konuşurken tabii ki 23 Nisan'a denk getirdiğimiz için biraz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşundan bahsedeceğiz. Biraz Ankara'nın tarihinden bahsedeceğiz. Ama şöyle başlamak istiyorum. Şimdi İstanbul'dan yola çıktık. Ankara'ya gidiyoruz. Nasıl gidiyoruz? Neyle gidiyoruz? Tren mi, uçak mı?
Ya ben tren. Hatta İlber Hoca çok güzel der. Yani insanın kendini en iyi dinleyip kendini bulabildiği yolculuk trendir der. Bir Hayat Nasıl Yaşanır kitabında. Ben de ona inanıyorum ya. Tren yolculukları çok daha keyifli.
Tabii tren yolu deyince de İstanbul-Ankara arasındaki o tarihi demir yolu ve Anadolu'nun belki de gidişatını değiştiren, belki de Ankara'nın başkent seçilmesine neden olan İstanbul-Ankara arasındaki demir yolunun hikayesi. Ondan çok kısa bir
bahsetmesini ama o yolun güzergahı çok enteresandır. Böyle bayağı bir kıvrım yaptıktan sonra Bozüyük civarı bir düzlüğe kavuşur. Eskişehir o yol aslında 1. Haçlı Seferi'nin de tuttuğu güzergahtır. Aslında Anadolu'daki o yolculuk, yani yapılan bütün yollar ta kadim zamanlardan beri insanoğlunu bulup geliştirmiş olduğu yollardır. Ki biz aslında asıl konuya gelmeden biraz dağıtacağım, kusura bakmayın. Aslında eski Ankara İstanbul yolu şeyden doğru gider. Nallıhan, işte Ayaş, Beypazarı, ondan sonra Göynük, Mudurnu, Taraklı falan diye ana yola bağlanır. O yol aslında antik İpek yoludur. İpek yoludur. Daha sonra Cumhuriyet döneminde günümüzdeki o Bolu yolu yapılır. Biraz da yapıldığı iyi olur. Çünkü oradaki o yerel yapıyı da bir şekilde muhafaza ederiz. Şimdi bu aslında Alman Çeşmesi'yle fazlasıyla alakalı.
İstanbul'daki
Alman Çeşmesi'yle. Çünkü 2. Abdülhamit'in son dönemlerinde geliştirdiği bir proje var. Bu Hicaz Demir Yolu, Bağdat Demir Yolu olarak iki tane farklı proje. Bunlar Anadolu'dan geçecekler. Güzergah genelde doğanın el vermiş olduğu yollardan elde edilir ve o da Ankara'dan doğru geçer. Ama özellikle Ankara'da bir durak yapmak isterler. Çünkü Ankara çok kötü bir durumdadır.
Şimdi aslında Ankara'nın isminden yola çıkacaktım ama sen Ankara çok kötü durumdadır dediğin için orasıyla bağlayayım istiyorum. Şimdi biz hep şöyle konuşuruz. Başkent Bozkır'da kuruldu deriz. Bu aslında doğrudur. Bununla alakalı programdan önce ya bak bu önemli bir rapor, bundan mutlaka bahsedeyim ben dediğin bir rapor var.
Evet.
1914 yılı raporun tarihi ve vali olarak atanan Hulusi Bey'in
İstanbul'dan gönderilen
Hulusi Bey'in bir raporu var. 1914 yılında biz Ankara'ya baktığımızda ne görüyoruz?
Bu rapor çok kapsamlı bir rapor aslında. Ben bunu kendi makalemde yazarken de, henüz yayınlamadım bunu ama kendi makalemde yazarken şöyle 3 satıra oturtabildim. Genel olarak şundan bahsediyor Hulusi Bey: vilayetin her yerinde bataklık var, millet sıtma ve hummadan muzdarip, mevcut şartlarda 3200 kişiye, altını çiziyorum, 3200 kişiye bir sıhhiyeci, doktor da demiyor, sıhhiyeci. Yani hasta bakıcından hemşireye kadar hepsi var. Köylü kanunlara uymadan yaşıyor, hayatları bedevi gibi. Yapılan incelemelere ve araştırmalara göre köylülerin cahil ve sefalet içinde olduğu görülüyor. Yani eğitimden yoksun, kurallara uymayan, sağlık hizmetlerine ulaşamayan bir durumu var Ankara'nın.
Ve ama sağlık açısından da bataklık olması tabii, dolayısıyla ciddi problemler var.
O raporda da Ankara'nın ne kadarının bataklık, ne kadar kullanılabilir alan olduğundan filan bahsediyor. Ama Ankara böyle bir yer değildi aslında.
Şimdi bunun bir öncesi var.
Tabii ki.
Öncesi de bambaşka bir geçmişi var. Onu da soracağım sana ama ilk önce şuradan başlayalım. Ankara'nın isminin çıpayla alakası nedir? Gemi çıpasıyla, evet, gemi demiriyle alakası nedir? Sen programdan önce bunun bana böyle olmadığını anlattın ama hı-hı, bu ilginç bir hikaye. Ankara ismi nereden geliyor? Niye çıpa denmiş? Veya niye yanlış biliyoruz? Ondan bize kısaca bahseder misin?
Ya ben genelde yabancı misafirlerimle tur yaparken hep söylediğim bir şey var. Eğer dünyanın bu tarafıyla ilgili herhangi bir konuyu konuşuyorsanız işin efsanelere ve mitolojiye bağlanmaması beklenemez. Ve her şey dolaylı veya direkt bir şekilde çıpaya bağlanıyor. Bu çıpayla ilgili olarak genelde işte Midas'a da atfedilen bir efsane vardır. İşte git çıpayı bulduğun yerde kentini kur diyorlar. Da yani Ankara ve çıpa. Ben başka bir şey sorayım. Üstad sen
hangi Ankara'yı
konuşuyorsun? Programdan önce öyle bir sohbet ettik. Şimdi Oğuz Bey tabii ki her ne kadar ben turist rehberi olsam da bana taş çıkartacak kadar çok fazla gezip yer keşfeden bir insan olduğu
şöyle
için.
Şöyle biraz temkinli olayım. Geliyor bir şeyler, hemen hazırlıklı olayım.
Evet, hangi Ankara diye yani aslında Türkiye'de iki tane Ankara var. Bunu özellikle ifade ettim ben, iki Ankara var. Bu Ankara'lardan bir tanesi evet bildiğimiz Ankara, başkent Ankara. Diğeri de aslında Kütahya Simav'ın Boğazköy adlı bir köyü. Burası bir köy. Altında arkeologların yapmış olduğu çalışmalarla beraber bulunan sikkelerden yola çıkarak bu Boğazköy'de bir Roma kenti olduğunu kanaat getiriyorlar ve bunun adının da Ankara olduğunu söylüyorlar. Ya şimdi bir saniye eğri oturalım, doğru konuşalım. Simav'ın denize olan mesafesi ne kadar? Ankara'nın denize olan mesafesi ne kadar? Bu ikisinin denizde olan mesafesi ne alaka dediğiniz zaman da demek ki hemen şey çöküyor.
Çıpa.
Çıpa efsanesi çöküyor aslında. Şimdi benim özellikle Troya ile ilgili anlatımlarımda hep söylediğim bir şey vardır. Ya aslında at yoktu. Orada bahsedilen at başka bir şeydi diye. Belki bir gün Troya bölümü yaparsak konuşuruz. Aslında bu alegori kavramı çok fazla var antik metinlerde. Nasıl ki Troya'da atın hiç olmaması gibi aslında orada da bir çıpa yoktu.
O zaman hazır Troya'dan da bahsetmişken bu galiba at hikayesi. Hı-hı. Geminin başındaki at sembolünden mi geliyordu Troya'da? Bak hemen o tarafa da geçtik. Bir jenerik yapalım.
Ya bu benim kendi görüşüm. Reyhan Körpe isminde harika bir arkeolog hocamız var. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde. Onun yazmış olduğu bir makale bende bir ilham uyandırdı. Troya'da tsunamiler ve deprem adında. Bunu okudum ama daha sonra aklıma birden şu geldi. Deprem aslında Poseidon'un bir cezası. İyi de Poseidon'un atribütü yani sembolü de at. Ve ondan sonra şunu dedim, ya Kuzey Anadolu fay hattı hemen Troya'nın oradan Anadolu'yu terk ediyor. Acaba dedim orada bir deprem oldu ve o depremi yarattığı için Yunanlılar şükran nişanesi olarak bir atı yapıp sunmuş olabilirler mi? Çünkü yeniden hatırlıyorum, Troya ile ilgili efsaneler Troya Savaşı'ndan 500 yıl sonra yazıldı. Bunların hepsi alegoridir. Bence bu çıpa olayı da bir alegori ki zaten hani Ankara'nın yeryüzü şekilleri ve coğrafyasını bahsederken bundan da değineceğiz. Evet. Ki gerçekten bir çıpa yok. Aslında burada vurgulamak istenen başka bir şey.
Ne o? Peki biz isim dediğimizde gene seninle program öncesinde bunu konuşmuştuk. Senin etimolojik olarak baktığında çok ilginç vardığım bir nokta var. Bunlardan bir tanesi yanılmıyorsam Yunanca'daki bir kelime.
Hı hı.
Anstrevo, evet. Açı.
Açı.
Açı.
Yunanca'da ankistrevo, açı demek, kıvrım, ankilosis, ankilos, mesela tıpçı varsa dinleyenler arasında bilecektir, eklemlerin kıvrılamama hastalığı, ankilosis ve kanca ankistro.
Yani
ilk hecelere baktığınız zaman hep ank çıkıyor burada. Aslında detaylı bir arama yaptığımızda özellikle Oxford'un etimolojik sözlüğü burada çok devreye giriyor. Aslında güvenilen şey ve istikrar demek. Şimdi Ankara'yı bilenler vardır. Ankara Kalesi'nin hemen karşısında Hıdırlık Tepe vardır. Bu Hıdırlık Tepe'nin arasında da Mama Kalkan Dolmuşların son durağı olan bir yer vardır. Eskiden, günümüzde maalesef varlığını devam ettirmiyor ama eskiden orada bir çay akıyordu. Şehre de, yani kaleye doğru da bir su kaynağı yaratan Hatip Çayı akıyordu. Daha sonra işte su baskınlarından falan yatağını değiştiriyorlar. Şimdi kale güvenli bir yer, etrafı surlarla çevrili ve haliyle burada su da var. Şimdi bütün bunlar bir araya gelince burası gerçekten güvenilen ve aslında burada yaşayan insanların varlığını devam ettirebilecek denli oldukça abat bir şehir. Baktığınız zaman da efsaneye geri dönecek olursak, Midas'ın efsanesine, evet burası gerçek anlamda güvenilen bir yer, tıpkı bir çapa gibi denizde kaybolacakken kendinizi bir anda güvenli bulduğunuz bir nokta burası.
Yani kıvrımdan, işte açıdan gelen,
hı hı,
ve
hı.
O Hatip Çayı'ydı değil mi? Hatip Çayı kıvrımından gelen bir isim.
Ya bu arada onu da söyleyeyim. Ankaralılar varsa hani bahsetmeden de geçmeyeyim. Şimdi Hatip Çayı'nın şeyi değiştiriyorlar, yatağını değiştiriyorlar. Maalesef şu an dilim varmıyor söylemeye ama kanalizasyon karışıyor Hatip Çayı'na. Hı. Yani yıllarca Ankara'nın antik dönemden beri varlığını devam ettirmiş olan Hatip Çayı'na maalesef artık şeyler, kanalizasyon akıyor.
Şimdi bir ahtan sonra bir lahsa, bir an mola verelim efendim.
Verelim.
Bir güzel şarkı dinleyelim. Senin seçimin.
Benim seçimim, onu özellikle istedim. Neden istedim? Çünkü hani hep Ankara'dan ve denizden bahsettik ya. Şimdi ben Ege'liyim. Olmadan olmaz dedim ki bir denize doğru akalım dedim.
Bülent Ortaçgil.
Bülent Ortaçgil.
Denize doğru dinliyoruz. Sonra küçük herhalde bir reklamımız vardır Mehmet Beyciğim, değil mi? Kafanızı sallayarak bir teyit ettiniz. Ondan sonra efendim yine birlikteyiz ve ne konuşacağız biliyor musunuz? O Ankara'nın bozkırı, Ankara'nın sefil hali, başkent olarak kurulduğundaki sefil halinden önceki dönemini konuşacağız. Duyduklarınıza inanamayacaksınız.
Çözdüm, her şey çok basit. Denize doğru 3-5 dakika yeter. Derdimi anlatmaya zaten çoğu şey değmez. Çok konuşmaya, denize doğru, denize doğru. Düşlerimde bile kaçtım denize doğru. Aslında kaçmak değil, sevgiye koşmak. Sessizdiler ama çoktular. Biraz deli, biraz çocuktular. Denize doğru, denize doğru. Kolunu kaptıranlara çare bulunmaz. Yaşam bizden hızlı, beklesen olmaz. Kararımı çoktan verdim. Denize doğru, denize doğru.
Hey ya, hey ya.
Gülmez çünkü hiç bilmez. Dertleri ağır, bütün kapılar çalınır. Ama bilgeler sağır, mışlarmışlar ne demişler, bu burada bulamamışlar denize doğru. Denize doğru gittim çünkü eskittim kentin sokaklarını. Kimsenin umurunda değil, suratlar soğuk. Ardımda çok şey bırakmadım, kalanları da almadım. Denize doğru, denize doğru. Adını düşürenlere üzülsen değmez. Sesini kaybedenlerin bir şarkısı olmaz. Kararımı çoktan verdim denize doğru.
Radyo'da Gezmek Yetmez ikinci bölümüyle sizlerle birlikte efendim. Bu akşam Ankara konuşuyoruz ve kimle konuşuyoruz biliyor musunuz? Profesyonel turist rehberi Hilmi Çalış'la konuşuyoruz. Kendisini Instagram'da Rehber Hilmi Bey hesabı ve Kulak Uleması adlı podcastleriyle tanıyoruz. Yok arkadaş ben duymadım diyorsanız büyük kayıp sizin için. Kulak Uleması podcastlerini mutlaka dinleyin. Tematik konuların işlendiği, baştan sona sizi sıfırdan yüze çıkartan bir akış içerisinde hoş anlatıların olduğu podcastler. İşte o podcastleri yapan sevgili Hilmi bu akşam bizlerle birlikte ve kendisiyle efendim Ankara konuşuyoruz. Birinci bölümde Ankara'nın geçmişten günümüze gelişinin sadece son 100 yılını 150 yılını konuştuk. Şimdi şeyi konuşacağız. Ankara hakikaten bizim tarih kitaplarımızda yazdığı gibi ilk günden beri bozkır, kuş uçmaz, kervan geçmez bir yer miydi? Ama öncesinde Hilmi'ye bir sorun var.
Eyvah korktum.
Şimdi arkadaş bak biz Kulak Uleması'nın podcastler dedik anlattık da. Niye yeni bölümler yok bu? Niye bu tembelliğin sebebi ne? Bir onu bize bir söyler misin?
Sayın Oğuz Beyciğim, efendim zat-ı muhterem ben denizin adı Hilmi Çalış. Elimizden geldiğince çalışıyoruz. Tembelliği katı surette bir suçlama olarak kabul etmiyorum. İşin şakası bir yana sezon başladı yavaştan. Hal böyle olduğu zaman da oraya daha fazla odaklanıyorum. Ama
ekmek kavgası.
Ekmek kavgası yapacak bir şey yok. Ama hani diğer taraftan da zaten bu konu bakın benim buraya gelmem ve aslında Ankara'ya konuşmamız bile yine Kulak Uleması'ndan. Çünkü ilk başta şöyle başladım ya Anıtkabir dedim neden yok bir Anıtkabir yapayım dedim. Daha sonra bir baktım ki ya Ankara kendi başına bir anlatıya sahip ona çalışmaya başladım. Biraz da mükemmeliyetçi olunca dur o bilgiyi de alayım bu bilgiyi de alayım. Konu çok şişti. O arada takvimlerle ilgili bir şey anlattım. Bilmiyorum dinleyenler varsa. Takvimler vesaire onu da bitiremedik. Ya olur ya ben hani çalışmaya
yeni,
devam
yeni
ediyorum.
Yeni bölüm gelir diyorsun. Mehmet yalnız bir anda korktum hani podcast yeni podcastlerin gelmiyor olmasının sebebi ne? Hani radyoya davet ettiğiniz radyo programı için hazırlandım. Sebebi sizsiniz diyecek mi? Endişen. Şimdi Hilmi'ciğim Anıtkabir'de konuşacağız. Evet. Ama önce şu Ankara gerçekten 1914'teki gibi bozkır bir yer miydi öncesinde de yoksa bambaşka bir yer miydi?
Şimdi herkes üç aşağı beş yukarı antik Yunan devletlerini bilir. Şimdi nereden nereye bağlayacağım? Yunan kent devletleri o sahip oldukları varlıklarla beraber hiç kimseye bir müdana etmeden hayatlarını sürdürürler. Etrafı surlarla çevrilir bilmem ne.
Aslında kendi göbeğini kendi keser.
Kendi göbeğini kendi keser. Hiçbir yere de bağlı değildir. Zaten merkezi otorite diye bir şey yoktur o dönemlerde. Ankara tam Osmanlı öncesinde, hatta şöyle söyleyeyim, Ankara Savaşı sonrası falan olması lazım, tam olarak böyle bir yer. Yani hiç kimseye müdana etmeden kendi bağımsızlığını ilan edecek kadar da kuvvetli bir ekonomiye ve orduya sahip. Bahsettiğim 1400'lü yıllar.
1402 bu arada
Ankara Savaşı.
Savaşı'ndan da bahsedelim.
Bahsedelim. Şimdi, güzel bir program öncesinde dedin İsenbike. Bahsedelim mi onunla İsenbike'den?
Ya ben tabii şöyle söyledim. Hani Ankara'nın ismini konuşacağız da Esenboğa ismi nereden geliyor diye sohbet ettik. Hatta böyle ben de biraz bizim de program öncesinde ufak çalışmalarımız oluyor. Sizin gibi değil ama bu isim nereden geliyor diye notlarımı almıştım. Onu konuştuk. İstiyorsan hazır laf lafı açıyor. Birini bitirmeden bir diğerini konuşmaya başlıyoruz ama bizim program böyle
bizim
gidecek.
Bizim program böyle.
Esenboğa ismi, Esenbuga,
Esenbuga aslında Timur'un komutanı.
Ha, adam gelmiş. Buraları evet. Tepelemiş.
Tepelemiş.
Az kaldı Osmanlı İmparatorluğunu dağıtıyormuş.
Dağıtıyormuş. O zaten dağılmaya teşneymiş. Bir de onu görmüş olduk bu arada.
Ama
ondan sonra
bölgeye o komutanlardan bir tanesinin ismi veriliyor.
İsmi veriliyor, evet. Ben o şekilde biliyorum anlatıyı. Tabii bu arada hani varsa bununla ilgili düzeltecek olanlar, ben de tabii bu konunun son karar merci değilim. Ben de hani yanlış okumuş ve öğrenmiş olabilirim tabii ki.
Şöyle diyorlar aslında Esen değil, Esin. Esinlikten hı-hı gelir işte Esen. Esinlik, mutluluk, sağlık, hı-hı, kudret anlamında. Hı-hı. Buga'da veya işte farklı da söylenebilir. Aslında öküz demek. Hı-hı. Mutlu öküz, sağlıklı mutlu öküz. Şimdi bana tuhaf geldi. Baktım niye öküz? Nasıl, aslında çok basit. Hani bugün nasıl birine aslanım, koçum dediğinde tuhaf gelmiyorsa, o dönemde de işte Moğollarda, hı-hı, verilebilecek güçlü erkeklere verilebilecek isim. Dolayısıyla Esenboğa işte
Esenboğa mutlu öküz.
Mutlu öküz anlamına geliyormuş deyip bir araya küçük bir hikaye ekledikten sonra özgür, bağımsız, evet, Ankara dedik.
Tabii yani ahilerin o bölgede kurmuş oldukları tam bağımsız bir devlet var aslında. Ki yani biraz da otonom bir yapısı var büyük bir ihtimal benim okuduklarımdan anladığım kadarıyla. Bunun en önemli nedeni keçiler. Keçiler Ankara için çok önemli. Belki de tarih boyunca İpek yolunun da oradan geçmesinin en önemli nedenlerinden bir tanesi o keçiler. Çünkü Ankara keçisi uzunca bir süre böyle 1800'lerin sonuna kadar bilinen Ankara'dan başka bir yerde verimli yün üretiminde bulunamıyor.
Sof
zaten Arapça suf, yün demek. O işte keçiden elde edilen yün vesaire. Sadece orada hatta meşhur günümüzde Anadolu Medeniyetleri Müzesi olarak kullanılan Mahmut Paşa Kervansarayı bile aslında bir bedesten, yani bezestan, bezlerin saklandığı, bez ticaretinin yapıldığı bir yer diyebiliriz biz buna.
Ya peki bir şey soracağım. Mahmut Paşa ismi, yani biz Mahmut Paşa'yı İstanbul'da Fatih Sultan, evet, Mehmet'in vezir-i azamlarından, evet, biliyoruz. O meşhur, evet, işte Mahmut Paşa semtinin, evet, kurucusu diyelim.
Evet.
Ankara'da ne arıyor?
Ankara'da neden arıyor? Ya şöyle söylemekte fayda var. Bursa'daki Kozahan nasıl İstanbul'daki Sultan II. Beyazıt'ın vakfına para kazansın diye yaptırıldıysa Bursa'da, Mahmut Paşa da kendi vakfına para kazandırsın diye Ankara'da onu yapıyor. Şöyle bir durum var. Bu çok normal o dönemlerde. Bir vakıf yapıyorsanız o vakfa gelir sağlayabilecek. Genelde paranın da yoğun olarak döndüğü yere.
Ticaretin kuvvetli.
Ticaretin tabii ki. Yere bu hanlar yaptırılıyor. Hatta günümüzde Koç Müzesi'nin olduğu yerde meşhur Rüstem Paşa'nın şeysidir. Kervansarayıdır. Evet.
Şimdi tabii bunu özellikle sordum. Sormamın sebebini de sen, hı-hı, dile getirin. Çünkü Ankara bir ticaretin, çok kuvvetli zengin ticaretin döndüğü, çok tüccarların zengin olduğu, tabii, bir kent. Özellikle işte bu Ankara keçisi ve elde edilen yünden yapılan, hı-hı, şeyler. Tabii birçok şeyde olduğu gibi Ankara keçisi de galiba Ankara'nın dışına sağa sola götürülüyor.
Ya bu altın yumurtlayan tavuğu kesmek. Ya çünkü bazı insanlar sadece bugün de değil, tarih boyunca da hep bunu görüyorsunuz. Diğerlerinden biraz daha fazla gelir elde edebilmek için hem bindiği dalı mı kesiyor? Veyahut da ne bileyim altın yumurtlayan tavuğun içerisinde daha fazla altın olduğunu mu düşünüyordur? Nedir? Bunu özellikle İngiliz ve Fransız tüccarlara keçiyi satıyorlar. Bu arada çok güzel bir şey var. Dedim ya, Ankara keçisi herhangi bir yerde şey yapamıyor. Bu yünü Ankara kadar kaliteli üretemiyor. Her yere götürüyorlar. Her yere deniyorlar. Bu keçinin en kaliteli kılı nerede olur? Bir yerde başarılı oluyorlar. O kadar deneme sonrasında. Tahmin edebilecek misin abi?
Ederim tabii. Ederim.
Bir programdan önce konuştuk.
Programdan önce konuştuk.
Mizansen çünkü yapayım dedim. Rezil oldum.
Hayır, ben de çok bilmiş gibi olmayayım diye efendim programdan önce öğrendik. Bu keçiler bir tek Güney Afrika'da yetişebilmiş.
Ya yünlerini en kaliteli, Ankara kadar kaliteli olacak şekilde Güney Afrika'da yapıyorlar. Ve ne oluyor bu sefer? Ankara'ya bir alternatif destinasyon daha oluyor. O sof kumaşını elde edebilecekleri alternatif bir yer daha oluyor. Ve doğal olarak Ankara'nın bir defa pastadan payı küçülüyor. Bütün pasta gelirken. Bu arada geç dönemde şöyle bir şey çıkıyor. Zinhar bunlar satılmasın diye de İstanbul'a Meclis-i Mebusan'dan alınan kararlar var. Demek ki onları da rahatsız ediyor. Çünkü yerel kalkınmaya çok önem veriyorlar. Ama bu da kalmıyor ki, işte Allah'ın sopası yok. Çok kısa bir süre sonra 2 yıl arayla öyle bir kıtlık ve öyle bir kış yaşanıyor ki, ben bilmiyorum sen nerede yaptın askerliği ama ben Ankara'daydım. -25'i gördüm ben gece nöbeti sırasında. Öyle bir kışı vardır. Bir de bu kışın eldeki avuçtakini yıkıp yakacak kadar olduğunu düşün. 1873 ve 1875'te iki tane çok büyük kış ve kıtlık yaşıyorlar. İnsanlar artık ekimlik buğdayını bile tüketecek konuma geliyorlar. Bir köyün nüfusu 9.000 kişi birden azalıyor. Bir köy, özür dilerim, pardon, 16.000'den 9.000'e düşüyor Ankara'nın bir mahallesindeki. Notlarıma bakmam lazım, yanlış bir şey yapmayayım. Yani 16.000'den 9.000'e düşmek demek çok büyük bir ölüm, kıtlıktan sebep. Hayvanlarını kesiyorlar, yiyorlar vesaire.
Tohumlukları yiyorlar.
Tohumlukları yiyorlar. Bayağı bir zor duruma kalıyorlar.
Bu zor durum aslında ticaretin baltalanması ve tüccarların ekmek parası için veya kazanç için başka yerlere, hı hı, gidiyor olmasını gerektiriyor.
Tabii ki. Bir de üstüne beklenmedik bir şey oluyor. 1881 yılında öyle bir yangın çıkıyor. Özellikle o Hanlar bölgesinde, o saman pazarından başlayarak şeye gelene kadar, Türkistan diyorum, özür dilerim, Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne kadar olan bölge bayağı bir yanıyor. Zaten han olduğunu söylemiştik. Bütün ham madde yok oluyor. Yani Ankara'da ne yiyecek bir şey var, ne satılacak bir şey var. 1881 itibariyle, ki yakında çok kötü bir şey daha olacak.
Ne olacak?
Ne olacak? Dünya Savaşı. Zaten biraz önce programın başında bahsetmiş olduğumuz Hulusi Bey'in raporu hemen Birinci Dünya Savaşı öncesinde. Zaten canlansın diye biraz, bu özellikle kıtlık ve yangınlardan sonra, treni getirmeye karar verirler. Getiren de hani gelen gidenden para kazansın bari diye. Aslında hayırlara vesile olur. Neden hayırlara vesile olur? Çünkü günümüzde Ankara Tren Garı'nın etrafı arkeolojik olarak çok zengin. Biz bu arada bunu öğrenmiş oluruz. Ondan sonra bir şey daha olur. 1917 senesinde bir yangın çıkar. Orada da bu sefer tüccar kısmının mahallesi yanar. O tüccar kısmının mahallesi de yandıktan sonra artık Ankara kimsenin yüzüne bakmadığı bir yer olur. Tam da Mustafa Kemal Atatürk'ün gelişinin arifesinde.
Yani şeyler, kötülükler, felaketler de tek tek gelmiyor. Hı hı. Hepsi arka arkaya
tabii,
gelmiş.
Tabii.
Şimdi 1914'lere kadar, hatta 20'lere kadar da getirdik. Ama bu arada senin bir kurgun var. Şöyle bir kurgu. Gordiyon'un düğümü ile
evet, yani onu böyle kendimce romantize etmeyi çok seviyorum ben, dürüst olmak gerekirse. Hazır yeri gelmişken, yani şimdi Ankara dediğiniz zaman bir sürü anlam zaten taşıyor. Zaten Afife Batur rahmetli çok güzel derdi. Ankara'ya baktığınız zaman Cumhuriyet ideolojisinin istediği kent tipolojisini de görürsünüz. Bir tane Mustafa Kemal Caddesi vardır. Bütün şehirlerde var.
Atatürk Caddesi.
Ondan sonra onun sonunda bir bir tane hükümet konağı veyahut işte valilik vesaire, ondan sonra sosyalleşecek parklar. Yani Ankara öyle bir tasarlanır ki bütün Türkiye'ye örnek olsun diye ara ara başka şeyler olur. Onları daha sonra konuşuruz. Yani Ankara bütün Türkiye'nin sadece geleceği değil, aynı zamanda geçmiş kaderinin de çok güzel yansımasıdır. Bunun en güzel örneği de Polatlı'dır, dürüst olmak gerekirse. Ankara Polatlı bilenler vardır, bilmeyenler vardır. Bizim meşhur eşek kulaklı Midas'ın babası Gordios'tan alır adını. Rivayet odur ki Gordios bir gün sabanına konmuş olan bir kartalın, kartal da genelde Zeus'tur, ayrı mevzu. Onun önderliğiyle beraber yola çıkar ve işte bir rivayet vardır. Gordios'tan önce o kentte hüküm süren kral demiş ki bu kapıdan girene ben krallığımı vereceğim. Ondan sonra bizim Gordios da bir şekilde gelir ve der ki ya arkadaş tamam ben artık kral oluyorum, arabamı da bu tapınağa bağlıyorum diye. Çok özet geçiyorum, detaylar var, zamanımız kısıtlı olduğu için hemen beni tenkit etmesinler, şurayı atladın buraya atladın diye. Konuya odaklanmakta fayda var, sözü de fazla yormamak lazım. Asıl konuya gelecek olursak... O kadar hızlı konuştum ki.
Yoruldun mu?
Yoruldum vallahi. Ve bir düğüm atar. Arabasını tapınağa bağlayıp düğüm atar. Der ki her kim Asya'ya hakim olmak istiyorsa bu Gordion'daki düğümü çözsün. İskender gelmiş birkaç yüzyıl sonra. İskender bu durur mu, şansını dener, olmaz. Hikayeyi de biliyordur bir şekilde. Neyse çözemeyince öyle olmaz böyle olur deyip kılıcıyla keser ve oradaki rahip der ki evet sen bunu çözdün ama kolay yoldan çözdün, yapılması gerektiği gibi yapmadın, başarılı olacaksın ama başarın kısa sürecek diye, ki zaten 33 yaşında da ölüyor. Ben her zaman şunu derim, Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük özelliği bir deha olmasının yanında tarihi ve tarihle beraber de olayları yorumlama yeteneğinin fazlasıyla çok güçlü olması diyebiliriz biz buna. Mustafa Kemal Atatürk bu olayı biliyordu diye düşünüyorum ben. Ve belki de bu yüzden Eskişehir Kütahya muharebeleri sonrasında güç kaybetmeye başlayan Türk ordusunun Sakarya Nehri'nin doğusuna çekilmesi emrini veriyor. Bu da aşağı yukarı Polatlı civarında bir yere denk gelir. Ve malum olduğu üzere Sakarya Meydan Muharebesi Polatlı'da gerçekleşir. Yani Mustafa Kemal şunu biliyordu. Polatlı düşerse Asya düşecek. Polatlı düşerse Türk kuvvetleri kaybedecek. Polatlı'yı Yunan kazanırsa bütün Küçük Asya'ya ve aslında o bütün coğrafyaya hakim olacaktı. Mustafa Kemal bir şey daha biliyordu. Başarılı olmak için en önemli şey sabırdır. O yüzden zaten 22 gün boyunca karşı düşman hatlarını bir şekilde yorarak başarının geleceğini de biliyordu. Yani İskender'in sabırsızlığını göstermeyip kendi sabrını göstererek çok başarılı bir savaş kazandı Mustafa Kemal Atatürk orada, ki akabinde 9 Eylül 1922'ye kadar da geldi o sabrın ödülü.
Bu arada top sesleri dedik, Polatlı dedik, meclis görev yapıyor. Tabii. Meclis açılmış ve şey tartışılıyor ya.
Kayseri'ye.
Meclisi taşıyalım mı?
Evet.
Tartışmalarında olduğu bir dönem.
Tabii.
Hani yarın 104. Kuruluşunu, açılışını kutlayacağımız Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin böyle bir gazilik tarafı da var. Yani top sesleri altında o ulusal mücadeleyi taviz vermeden yürütmüş bir kutsal meclisten bahsediyoruz.
Tabii ki
halkın iradesinin vücut bulduğu yer de Türkiye Büyük Millet Meclisi.
Evet, çok enteresan bir şey aslında. Ya binadan bir bahsetmekte fayda var. Birinci meclis olarak kullanılan yapı.
Şöyle yapalım mı?
Lütfen.
Bir soluklanalım, seni çok yorduğumun farkındayım.
Ya çok kısa sürede çok fazla şey anlatmak istiyorum ya. Bilmiyorum dinleyenlere böyle çok yorucu geliyor mu benim bu tarzım. Ama hani kendi programlarımda bunu yapmıyorum. Çünkü yaya yaya konuşuyorum. O yüzden burada zamanı değerli kullanmak adına böyle hızlı hızlı konuştum.
Canım bizim programımız dinleyici katılımına müsait bir program. WhatsApp hattımız, canlı yayın WhatsApp hattımız efendim 0532 172 52 32 0532 172 52 32 Kafa Radyo canlı yayın WhatsApp hattı. Ben tabii Hilmi'nin sohbetine böyle dalınca bir anda size bu WhatsApp hattını, canlı yayın WhatsApp hattımızı anons etmeyi unuttum. Lütfen sorularınız varsa, görüş ve önerileriniz varsa, ya arkadaş bu konuğunuz çok hızlı konuşuyor, her şeyi anlatıyor, biz anlamıyoruz diyorsanız lütfen canlı yayın WhatsApp hattımıza yazınız. 0532 172 52 32 Kafa Radyo canlı yayın WhatsApp hattı. Şimdi güzel bir şarkı dinleyeceğiz.
Bunu ben istemedim.
Bunu ben seçtim. Bunu ben seçtim. Akustik bir parça. Hande Mehan söylüyor. Sevgili Rauf Gerzim bize yadigarıdır. Hande Mehan olamam diyor. Ondan sonra tekrar birlikteyiz efendim. Radyoda Gezmek Yetmez 3. ve son bölümüyle sizlerle birlikte efendim. Bu akşam konuğumuz profesyonel turist rehberi sevgili dostum Hilmi Çalış ve kendisi aynı zamanda bir sosyal medya fenomeni. Rehber Hilmi Bey hesabıyla Instagram'da kendisini takip edersiniz ama asıl maharetini, asıl hikaye anlatıcılığını, o tatlı dilini bizlere Kulak Uleması adlı podcastleriyle ulaştırıyor. İkinci bölümde de söylediği üzere bir süredir podcastlere ara vermişti. Sebebi programımıza konuk olarak davet edilmiş olması ve bu program için çok detaylı hazırlanması olduğunu ima etmişti.
Hayır, öyle bir şey demedim.
İma etmiş dedim. Efendim bu akşam Ankara konuşuyoruz. Ankara'yı iki sebepten dolayı konuşuyoruz. Birincisi yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 104. kuruluş açılış yıl dönümü, o sebeple konuşuyoruz. Diğer taraftan da muhteşem bir geçmişi olan bir kentten bahsediyoruz, bir coğrafyadan bahsediyoruz. Tabii çok hızlı gidiyoruz, daldan dala atlıyoruz. Size de ikinci bölümün sonunda sormuştuk, demiştik ki efendim program konuğumuz hızlı anlatıyorsa, ki kendisi öyle söyledi, lütfen bize yazın demiştik. Ayrıca kendisine sormak istediğiniz bir soru varsa onu da sorun demiştik. Vallahi İmicim gelen yorumlar hiç fena değil. Mesela bir dinleyicimiz demiş ki çok güzel program, ara vermeden devam lütfen demiş. Sorular var. Sorayım
lütfen,
mı?
Lütfen. Biliyorsak.
Emir Bey şöyle bir soru sormuş Ankara ile alakalı. Ankara'nın şehir planlarını ilk başta 300 bin kişiye göre yapıldığı, fakat sonra Atatürk'ün bunu 3 milyona göre yaptırdığı söylenir. Bu doğru mu diye sormuş.
İsmi neydi dinleyicimizin?
Efendim dinleyicimizin ismi Emir Bey.
Emir Bey. Emir Bey bir yere kadar doğru yaklaşıyor. Çünkü İlhan Tekeli'nin burada belirttiğim çok açık bir şey olduğu için bulunabilir bu makale. İlhan Tekeli'nin Ankara'nın öyküsü, başkent Ankara'nın öyküsü diye çok tatlı bir makalesi vardır. Ben de o soruyu ilk geldiğinde hemen açtım. Bir defa dediğim gibi çok güzel bir planlaması var Ankara'nın. Çünkü yarışmalar beraber öneriler. Zaten bunun en güzel örneği de Bahçeli Evler. Ankara Bahçeli Evler, Janssen, Alman şehir plancısı Janssen'in tavsiyesiyle oluşturuluyor bunlar. Yani şöyle demekte fayda var. Ankara'nın şu an o sıkışık yapısının aslında baktığınız zaman yeni olmadığını söyleyebiliriz. Şu an Ankara'nın nüfusu ne kadar bilmiyorum ama bayağı bir zaman önce 3 milyonu çoktan geçmişti. Eğer ki bu planlama 3 milyona göre yapılmış olsaydı bu olmazdı. Ama şöyle bir şey var. Janssen planı 300 bin nüfusu öngörüyor. Mustafa Kemal ile Janssen arasında şöyle bir fark var. Janssen şehri Keçiören'e doğru büyütmek istiyor. Mustafa Kemal Atatürk Çankaya'ya doğru büyütmek istiyor. Aralarındaki tek fark bu. Mustafa Kemal'in önerisiyle kent Çankaya'ya doğru büyüyor. Bundan bahsetmekte fayda var. Şu an zaten Ankara'nın nüfusunu demek ki ya 1990'lara kadar şehrin, bu arada mesela biz Ankara gece kondulaşma denilen kavramı da ilk Ankara'da görüyoruz maalesef. Çünkü İkinci Dünya Savaşı sonrasında hani o marşta olduğu gibi her bahtı karının görmek istediği bir yer olduğu için Ankara, işte savaş ekonomisinden çıkma vesaire, Ankara'ya çok büyük bir yığılma oluyor ve aslında Ankara'nın çevre çeperinde diyelim ufak ufak barakalar kendini gösteriyor. O barakalar daha sonra işte ne derler, yerleşik yerler, mahalleler halini alıyor zaten.
Bu arada Ankara Kalesi diye de konuşuyoruz zaman zaman. Bugün Ankara Kalesi'nin sadece iç kale kısmı ayakta.
Tabii.
Programdan önce bunu da konuşmuştuk. Hı-hı. Aslında devasa bir sur kenti Ankara.
Yani eğer bir pergel açacak olursanız, önünde Ankara haritası olanlar veya Ankara'ya hakim olanlar varsa, pergelin merkezine sabit ayağına Ankara Kalesi'ni koyarsınız. Günümüzdeki Etnografya Müzesi ne kadar açın. Etnografya Müzesi bu arada namazgah denilen semttedir. Yani insanların açık havada namaz kıldığı bir yerdir. Yani geniş bir açıyla yaptığınızda aslında çeperi de bayağı büyüktür. Ve aslında işte bu planlamanın zaman içerisinde beklenmedik şekilde yoğunlaşması, İkinci Dünya Savaşı sonrası Ankara'yı çok sıkışık bir kent planına sürüklüyor.
Bu arada Erkan Bey diyor ki iyi akşamlar, iyi yayınlar. Gün batımında balık tutarken bir fotoğrafını paylaşmış. Bizim dinleyicilerimize biz her programda soruyoruz. Hı-hı. Nerede dinliyorsunuz, nasıl dinliyorsunuz diye. Erkan Bey de bu sorumuzu bildiği için öyle bir fotoğraf çekip yollamış ve diyor ki iyi akşamlar, iyi yayınlar. Ankara'yı çok güzel anlatıyorsunuz deyip sana alkışlar iletmiş değerli dinleyicimiz.
O zaman ben de Erkan Bey, bilmiyorum, büyük bir ihtimal şu an böyle kıyısı olan bir yerde, Erkan Bey'e şunu söyleyeyim. Ben hasbelkader gün doğumlarını seyretmeyi seven biriyim. Askerliğimi de biraz orada yaptığım için herhalde çok fazla gün doğumu seyrettim Ankara'da. Türkiye'de güneşin en güzel doğduğu
güzel doğar yerde. Değil mi hakikaten?
Çok güzel doğar. Yani o renk geçişi kızıllıktan o gece maviliğine doğru geçiş çok güzeldir. Bulutlarla beraber Türkiye'de en güzel gün doğumu Ankara'da seyredilir.
Bir diğer dinleyicimiz Uğur Bey diyor ki merhabalar Uğur, ben Bursa'da bir fabrikada güvenlik görevlisiyim.
Merhabalar Uğur.
Değerli hocamın anlatısını keyifle dinliyoruz. Şahane ve çok akıcı anlatıyor. Hiç sıkılmıyoruz. Kendisini YouTube'dan da takip edeceğim demiş. İyi yayınlar demiş ama YouTube değil herhalde şeyi kastediyor.
Spotify bu arada hani YouTube'la ilgili de bir takım girişimler olacak. Ben şu ana kadar kulak ulemasının ses dosyalarını yüklüyordum oraya. Galiba herhalde görselli bir şeyler de olacaktır yakın zamanda diye tahmin ediyorum. En azından çalıştığımı bilsin Uğur. Buradan selam olsun Bursa'ya. İki gün önce Bursa'daydım. Keşke tanışsaydık da oturup bir onunla da sohbet etmiş olurduk.
Bu arada Semt-i Mukaddes Eyüp Sultan'dan Güler Bent mesaj ver sevgili dostumuz. Hem Oğuz hem de Hilmi Bey'in derin muhabbet ve selamlarımı sunuyorum. Sayenizde çok keyifli bu akşam demiş, sağ olsunlar.
Çok teşekkürler.
Bir başka dinleyicimiz, iyi akşamlar Oğuz abi, Antakya Altınözü'nde işimizin başındayız, iyi yayınlar demiş. Şimdi evet, programımızın bir başka geleneği de ne zaman Antakya'dan, Hatay'dan bir mesaj alırsak hep şunu hatırlatıyoruz dinleyicilerimize. Efendim Hatay, Antakya bölgesi deprem sonrasında hala yaralarını telafi edebilmiş değil, yaralarını sarabilmiş değil. Bizlerin desteğini hala bekliyor. Dolayısıyla her fırsat geldiğinde bunu söylüyorum. Bir vefa turizmi kaçınılmazdır. Bir seyahat planı yapıyorsanız Hatay'ı lütfen programınıza alın. Daha önce de söylemiştim. Oteller kısmen ayakta, yeme içme farklı coğrafyalarda, farklı lokasyonlarda ama halen devam ediyor. Dolayısıyla Hatay'daki dostlarımızı unutmadığımızı lütfen ve lütfen gösterelim diyelim. Ve programımızın bir geleneğini daha yerine getirmiş olalım. Dinleyicilerimizden mesajlar gelmeye başlıyor ama ben sana Ankara'ya gelip de yani konuk edip Ankara'ya gelip Ankara konuşurken Anıtkabir'i konuşmadan bırakmam.
Evet.
Bize biraz böyle senin o ilginç hikayelerinden Anıtkabir'le alakalı olanları da anlatabilir misin?
Anıtkabir ya aslında Mustafa Kemal Atatürk'ün Afet İnan tarafından kaleme alınmış çok güzel bir makalesi vardır. Şeyde ulaşılabiliyor, internette bulunabilir bu. Mustafa Kemal Atatürk kendisiyle vakit geçirirken Afet İnan'la bir diyalog geçer ve Mustafa Kemal Atatürk şunu der. Ya dört tarafı açık, üstü örtülü, Anadolu'nun herhangi bir yerinden gelen rüzgarın mezarımın üzerinde eseceği bir yer olsun diye çok basit bir şey istiyor aslında. Ve genel istediği de şu: beni nereye, halkım beni nereye isterse oraya gömsün ama benim hatıramın yaşayacağı yer Çankaya'dır. Şimdi bunu bir defa cebe koyalım. Mustafa Kemal Atatürk vefat ettikten sonra, ki bununla ilgili gerçekten çok iyi olduğunu düşündüğüm iki bölümüm var. Bunlardan bir tanesi Onsuz Kasım, diğeri Ondan Sonra diye iki bölüm şeklinde Mustafa Kemal Atatürk hayatını yitirdikten sonra neler oldu? Özellikle siyasi boyutunda nasıl bir pozisyon aldı Türk hükümeti? Çünkü kurucu liderin ölümünün ardından dağılan bir sürü devlet gördük ama Mustafa Kemal Atatürk'ün atmış olduğu temeller o kadar sağlamdı ki çok hızlı bir reaksiyonla beraber Ankara hükümeti hızlıca bir eylem güttü ve buna bağlı olarak da hala daha varlığımız devam ediyor ve bir komisyon kuruluyor. O komisyonun aldığı bir karar var, nereye kurulacak. 10 tane yer işaret ederler ön planda ama Çankaya vardır. Bu bilirkişi komisyonu bunu daha sonra milletvekillerinden oluşan başka bir komisyona devreder ve onlar da son kararı verecektir.
Bu 10 yerden biri olacak.
10 yerden biri olacak. O 10 yerden biri arasında günümüzde Anıtkabir'in olduğu Rasattepe yok. Genelde Çankaya üzerinde yoğunlaşmış vaziyetteler. Mithat Aydın beyefendi kendisi bir mühendis ve aynı zamanda milletvekili olarak der ki ya arkadaşlar, bu arada tam karar verileceği gün öğle yemeği saatinde söyler bunu. Ya bir de bir Rasat Tepe var ya, bir bakalım mı diye. Ondan sonra iyi bakalım derler. Çok güzel bir yorum getirirler ona. Bir ucu Dikmen'de, diğer ucu Seyran Bağları'nın alacak olursak bir hilal gibi Ankara'yı tasvir ederseniz onun ortasındaki bir yıldıza benzer Rasat Tepe gibilerinden bir romantik yaklaşım vardır. En sonunda derler ki burası olsun. Ama şöyle bir problem vardır. Kusurlu bir yerdir aslında orası. İnşaat sırasında bu çıkar. Çünkü orası bir höyüktür.
Höyüktür
ve Anıtkabir gibi bir yapıyı kaldırabilecek sertlikte değildir. Bununla ilgili o zaman işte görüyorsunuz ki bilim adamı olmanın, bilim adamına yatırım yapmanın önemini bir kez daha anlıyoruz. Ve orada o komisyonun önerileriyle beraber Orhan Arda ve Emin Onat'ın projeyi değiştirerek uzun süre hayatta kalmasını sağlamasını da yine o tavsiyelere profesörün adını hatırlamıyorum ama 1944 senesinde Ankara çevresinde çok fazla deprem olunca bir zemin etüdü yaptırıyorlar. Daha temel atılmadan profesörümüzün adı bir Peynircioğlu'ydu, ön adını hatırlayamayacağım, bilen varsa yazsın. İTÜ profesörlerinden jeoloji mühendisi Peynircioğlu diyor ki bunu bu şekilde değiştirmezseniz 50 sene sonra aşağı yukarı 1 metre kadar bu yere batacaktır.
Hamdi Peynircioğlu
sağ olsunlar yazanlardan.
Teknik basının da destek aldık.
Ve ondan sonra değiştirirler, daha hafif olur. Ama bu arada çok güzel bir şey vardır. İkinci milli mimarlık akımı başlamıştır dedik. O zaman bir de milli mimarlık akımı ve birinci meclisten bahsedelim derim ben.
Tabii.
Birinci milli mimarlık akımı 20 liranın üzerinde pala bıyıklarıyla bize selamlayan Mimar Kemalettin Bey'in girişimleriyle başlamış. Aslında Osmanlı ve Selçuklu mirasını harmanlayarak moderniteye uydurmuş bir milli bir mimarlık akımıdır.
Aslında milli lafı Osmanlı dönemi için çok şey değil mi? Marjinal bir ifade değil mi?
Ki.
Yani milli kavramı aslında imparatorluktan sonra ortaya çıkan bir kavram. Ama işte dediğin gibi Selçuklu mimarisi, Osmanlı mimarisi hepsinin bir arada kurgulanması, bu isimle anılması.
Ya gerçi yani Notre Dame'ı yapanlar da kendi mimarilerine gotik demediler.
Evet.
Yani
sonradan verilen bir isimler
bunlar. İşte milli mimarlık akımı başlıyor. Selçuklu ve Osmanlı detaylarının harmanlanmasıyla beraber bunun Ankara'da çok fazla yansıması var. İkinci meclis binası olarak kullanılan, hatta 1960 senesine kadar, darbeye kadar kullanılmış olan ikinci meclis binası. Vedat Bey tarafından,
Vedat Tek
tarafından yapılmış olan, onun hemen karşısındaki Ankara Palas Oteli vesaire, bunlar işte daha bize ait olan mimari öğelerin vurulduğu ve vurgulandığı yapılardır. Ama
Etnografya Müzesi de yapı olarak çok karakteristik bir yapıdır değil
evet,
mi?
Evet, o da doğru. Aslında onunla ilgili de araştırmam sırasında karşıma çıktı. O zaman şöyle yapalım, o araştırma bittiği zaman, yani Anıtkabir'le ilgili araştırmam bittiği zaman Kula Kuleması dinleyicileri detaylı bir şekilde oradan dinleyebilirler diye şimdi notlara ulaşamayacağım ondan yani. Ama diğer taraftan da İkinci Dünya Savaşı'nın arifesinde o dünyanın artık birbirini yemesiyle beraber bizim ihtiyaç duymuş olduğumuz demir, çimento gibi şeylerin hadi ince gelmeyecek olması bizi farklı bir mimarlık akımına yöneltiyor. O da adamcağızın adını unuttum. Ethem Eldem'in geliştirdiği işte ikinci milli mimarlık akımı veya ona şey diyorlar, Ankara Kübiği.
Ankara Kübiği'ye bak bu ilginç.
Evet, tam da baktığınız zaman da Anadolu'da zaten Emin Onat'ın yazmış olduğu bir makale var Anıtkabir'le ilgili, şey der. Biz bu topraklardaki bütün medeniyetlerin sembollerini bir araya getirerek moderniteye ayak uydurduk gibi bir makalesi var. Arkitek dergisinin geçmiş sayıları internette bulunabiliyor. Çok güzel, dili de çok tatlı.
İnanılmaz bir dergidir tabii, diye. Tabii. Çok.
Tabii. Ama şimdi, tabii bir sürü de olay oluyor yani. Ya en basitinden Yakup Kadri Kara Osmanoğlu şunu diyor. Çankaya olmasın diye direten İsmet Paşa'nın Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Kemal Gedelek'ti. Çünkü Kemal Gedelek'in Rasattepe civarında çok fazla arazisi vardı. Arazisi değerlensin diye orayı istedi diye Yakup Kadri Karaosmanoğlu farklı bir bakış açısı getirir mesela.
Şimdi Ankara dedik.
Evet.
Anıtkabir dedik, meclis binası dedik. Artık yavaş yavaş da programın sonuna geliyoruz ama şimdi sen anlatırken aklıma şu geldi. Ankara başkent olunca diplomasinin de merkezi oluyor değil mi?
Hı hı.
Tabii bu çok kolay olmuyor.
Hı hı.
İstanbul'daki büyükelçilikleri.
O çok güzel bir olaydır.
Ondan da kısaca bir bahsedelim mi?
Şöyle bir durum var. Uzun zaman diretiyorlar. Yani
özellikle İngilizler
direniyorlar bu karara ve buna bağlı olarak da özellikle resepsiyonların İstanbul'da yapılmasını istiyorlar. Galiba ilk yıl veya ikinci yılda olması lazım. Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu için gelirler gelmezler durum varken Mustafa Kemal Atatürk diyor ki bizim yeni başkentimiz Ankara'dır. Geleceksiniz, gelirsiniz, gelmeyeceksiniz. Biz siz de bu resepsiyonu kutlarız diye. Ya Mustafa Kemal'in yapmış olduğu şeye olan inancı o kadar tam ki sonunda o insanların oraya geleceğini çok iyi biliyor. Çok iyi biliyor. Ve aslında bir de o cumhuriyet...
Ya dize getirmiş bu adamları, savaş meydanında dize getirmiş bir başkomutandan bahsediyoruz. Evet. Keskin zekası, diplomasisi, bilgi, kültürü onları Ankara'ya da getirdi.
Ankara'ya da getirdi tabii. Yani Ankara, ya o açıdan baktığınızda Ankara biraz Atatürk, Atatürk de biraz Ankara yani.
Tabii şimdi çok böyle restoranlar falan var o dönemlerde, işte karpişler şunlar.
Ha, onlar sende işte abi, ben onları i̇şte, dinlemek istiyorum.
Ama onları başka bir programda anlatacağız.
Peki o zaman.
Ki şimdi burada artık yavaş yavaş efendim programı bitirelim. Zira eğer biz bitirmez ve bu sohbeti sürdürürsek muhtemelen benim yayıncılık hayatım Güçlü Mete tarafından sonlandıracak. Zira saatlerimiz 21.13'ü gösteriyor. Uzatmalara geçtik artık. 21'de bitirmemiz gereken programımızı Hilmi'nin o tatlı dili, güler yüzüyle biraz uzattık efendim. Ama artık yavaş yavaş veda etme vakti. Bu akşam konuğumuz sevgili dostum, profesyonel turist rehberi Hilmi Çalıştı. Kendisini tabii sadece turist rehberliğiyle değil, Rehber Hilmi Bey adlı Instagram hesabı ve Kulak Uleması adlı podcast yayınlarıyla tanıyoruz. Hilmi çok teşekkür ediyorum sana.
O zevk bana ait gerçekten.
Keyifli bir Ankara sohbeti yaptık ama konuşamadıklarımız var. Mesela Ankara'nın bağlarını konuşacaktık, konuşamadık.
Ya o kadar çok bağ var ki kaldı. Onları kaldı. O zaman şeyde Instagram'da takip edenler bir oradan story olarak paylaşacağım. Ankara'nın her yeri bağya.
Bir başka dinleyicimiz de sormuş. Şimdi o soruyu da şey yapacağım. Konuşamadık gerçekten. Roma kalıntıları, Roma İmparatorluğu kalıntıları.
Hemen şunu söyleyeyim. Ankara'daki Ulus Anıtı'nın arkasında bir Roma dönemi sarayı var.
Şeyin, meclisin.
Meclisin hemen karşısında, Ulus Anıtı'nın karşısında. Ben onu şöyle anlatırım. Evet, yeni devleti kuran ve kadim medeniyetin sembolü olan Ankara'nın idare merkezleri karşı karşıyadır.
Evet. Ve devamlılık da vardır. Bunu
tabii
da
ki tarihsel devamlılık.
Fonksiyon var ve mekansal devamlılık, evet. Bir kentte bir kültürel anlamda bir devamlılık vardır diyelim. Ve artık programımızı bitirelim. Dinleyicilerimizin seni takip edebilmesi için, senin anlattıklarından haberdar olabilmesi için şu anda iki tane mecra var değil mi?
Evet.
Rehber Hilmi Bey Instagram hesabı ve kulak uleması
veyahut da rehberhilmibey@gmail.com üzerinden bana mesaj atabilirler. Ben de vaktim olduk sıra paylaşıyorum. Bazen kaynak istiyorlar vesaire. Orası da benim için baş gözdür yani.
Tekrar çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür
çok
ederim.
Çok tatlı bir sohbetti ve gene doyamadık o güzel muhabbetine. Efendim gezmek yetmez. Bu akşam da sona geldi. Ben Deniz Oğuz Otay. Gezmek yetmez. Sadece bir radyo programı değil, aynı zamanda bir Instagram hesabı da. Takip etmediyseniz, bugüne kadar takip etmediyseniz lütfeder de Gezmek Yetmez'in Instagram hesabında takip alırsanız çok mutlu oluruz. Haftaya görüşünceye kadar hoşça kalın demeden önce 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı bir kez daha önceden kutluyorum. Nice 100 yıllara, 104 yıllara, 200 yıllara, 300 yıllara devam etsin. Sen de galiba bir şey söyleyeceksin, anladım gözlerini.
Ya şunu belirtmekte fayda var. Sahip olduğumuz kültürel birikimin zenginliği dünya üzerinde hiçbir yerde yok. O yüzden de sadece Ankara'yı bilmek veyahut da modern Türkiye Cumhuriyeti'ni bilmek değil, aynı zamanda bu ülkenin sahip olmuş olduğu zengin arka planında bir parçada fragmanını seyretmektir. Ankara'yı severseniz ve tanırsanız bütün Anadolu tarihinde öyle veya böyle öğrenebilirsiniz diye düşünüyorum. Sabırla bekleyen Güçlü Mete'ye ve buradan bizi dinleyen herkese esenlikler ve mutluluklar diliyorum. Bir kez daha teşekkürler.
Efendim, haftaya görüşünceye kadar hoşça kalın.
Gezmek yetmez, sona erdi.